Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum Rabbimizin izniyle ve Ali Efendimizin rivayet ettiği hadislerle devam ediyoruz. Bir ömür Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ilmin kapısı olan Hazreti Ali'nin rivayetleri çok. Onlardan birisiyle daha karşı karşıyayız. Bildiğimiz, çokça gündem olan hadis-i şeriflerden birisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en hayırlınız, en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir buyurdu. Burada şöyle bir açıklama yapalım, kısaca geçelim. Bu hadis-i şerifte en hayırlı kişinin Kur'an'la birlikte olan kişi olduğunu anlıyoruz özellikle. Kur'an'ın yanında yöresinde bulunan, ya onu öğreten ya öğrenen makamda duran kişi en hayırlı. Çünkü Kur'an'ı öğrenen onu illaki hayatını yaşamak zorunda kalacak. Onu bir iman, bir kulluk için öğreniyor çünkü. Kur'an'ı okuyan demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu öğrenen dedi. Tealleme kelimesinde bir ilim var ve ilim imandır. Huşuyu da getiren şeydir. Dolayısıyla Kur'an sadece kulluk için okunur. Bir roman, bir şiir gibi okunmaz. Sadece bir zevk olsun, bir okuma kitabı gibi değerlendirilemez. Maalesef bugün biraz öyle anlaşılıp Müslümanların da bu tür okumaları olsa bile. Dolayısıyla Kur'an'ı kul olmak için okuyan bir kimse, onun getirdiği uyarılar, onun verdiği müjdelerle yerinde duramayacak zaten. Allah'ın kelamı onu başka alanlara, başka kulluklara taşıyacak. Namaza taşıyacak, zekata taşıyacak, sılaya taşıyacak, cihada taşıyacak, amele, eyleme götürecek. Değilse zaten insan kitap yüklü eşek gibi olur. Allah muhafaza. Bu bakımdan Müslüman Kur'an'ın yanında ya öğreticidir ya öğrenici durumdadır. Ya birilerinden dinlemekte, anlamakta, öğrenmektedir ya da öğretmektedir bildiklerini. Ne kadar olursa olsun bir ayet bilen bir ayet öğrenir, öğretir. İşte hayırlı oluş bu iki eylemi de birlikte gerçekleştirmektir. Hem öğreten hem öğrenen olma çabasıdır. Değilse hep öğretici olan bir zümre, hep öğrenici olan bir grup olacak. Bu böyle anlaşılmaması lazım. Kur'an-ı Kerim bizim için hep öğrenme ve hep öğretme, hep dillendirme, gündemde tutma, hep anlayıp kavrama amelidir. Bununla beraberlik en hayırlı, en şerefli oluştur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim öyleyse. Yani kitabı kerime yönlendiriyor bizi hadis-i şerifler. Biz onu okumayı zaten ihmal etmiyor. Ama onu anlamak için de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini de terk etmiyoruz. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir din öğrenme çabasıdır. Bu çabayla birlikte devam ederiz. Hem Rabbimizin kelamını kavrama hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini anlama birlikte devam edecek. 1333. rivayet Numan bin Sa'd'ın şöyle dediği rivayet edilmiş. Ali'nin, Allah kendisine razı olsun, yanında otururken o gün takva sahiplerini heyet olarak Rahman huzuruna toplayacağız. Meryem suresi 35. ayet-i kerimeyi okudu ve şöyle dedi. Hayır, Allah'a yemin olsun ki onlar ayakları üzerinde haşrolunmayacaklardır. O elçiler, yani o kıymetli elçiler, ayakları üzerinde diriltilmezler. Ancak öyle develer üzerinde olacaklar ki, yaratıklar onun bir benzerini görmemişlerdir. O develerin eğerleri altındandır. Cennet kapılarını çalıncaya kadar onların üzerine bineceklerdir. Bu ayet-i kerimeyi bir daha okuyalım. Meryem suresi kaçtı? 85. Yevme nahşurul müttakine iler rahmani vefda. O gün müttakiler, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, yollarını Allah'la bulan, takva sahibi olan kimseler haşrolunurlar ve Allah-u Teala onları haşredip topladığında onları Rahman huzuruna bir gelişle getiriyor. Melekler taşıyorlar. Allah'ın huzuruna geliyorlar. Nasıl geliyorlar? Vefta. Bir ekip olarak, bir grup, bir heyet. Vefd kelimesi hatırlayabildiğim, bilebildiğim kadarıyla kıymetli elçiler demektir. Yani bir ülkenin diğer ülkeye gönderdiği elçiler diyoruz ya. Bu anlamda kıymetli bir grup olarak Rahman'a doğru yürüyecekler, haşrolunacaklar, onun huzuruna taşınacaklar. Ali Efendimiz bu ayet-i kerimenin açıklamasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu, anladığı, içselleştirdiği bir bilgiyi kendi cümlesi olarak bize söylüyor. Diyor ki o gün onlar öyle ayakları üzerinde yürümeyecekler. Ya onlara develer, binitler var. Öyle develer ki varlık görmedi onlar gibisini. Eğerleri altından, üzerleri ellerimizde belki yularları ya da kendiliklerinden gidiyorlar. Muhteşem varlıklara bindirilmişler ve cennet kapıları çalıncaya kadar da o develerle yürüyecekler. Bu güzel heyette olmayı Rabbim bizlere ihsan etsin. Dinini güzelce yaşayan, Allah'ın dediği gibi bir hayatı yaşama derdi taşıyan Müslümanlardan olmayı Rabbim bize nasip etsin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 1338. rivayetle birlikteyiz. Yine Numan bin Sa'd'ın rivayet ettiğine göre bir adam dedi ki Hazreti Ali Efendimiz'e ben rükuda ve secdedeyken Kur'an okumaktayım dedi. Rükuda da secdede de Kur'an okuyormuş adamcağız. Bunun üzerine Ali Efendimiz şöyle dedi. Resulullah Efendimiz dedi ki ben rükû ve secdedeyken Kur'an okumaktan men edildim. Siz de rükû ettiğiniz zaman Allah'ı tazim edin. Secde ettiğinizde de çokça dua edin. Çünkü secde duanın kabul edilmesi için daha uygundur. Yani Kur'an'ın okunma yeri kıyamdır. Rükûda Rabbimizi tazim ediyoruz, onu övüyoruz. Secdedeyken Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Hazreti Ali Efendimiz'in tarifi böyle. Bir yanılgım oldu. 1338 okuyacağım dedim. Bu rivayet 1337 idi. O zaman 38'de okuyalım. Ali Efendimiz yine cenneti anlatıyor bize. Bunlar gaybi bilgiler. Ali Efendimiz'in kendi kendine bilebileceği bilgiler değil biliyorsunuz. Ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den duydu. Fakat bunu bu şekilde bize aktarıyor tekrar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kuşkusuz cennette içi dışından ve dışı da içinden görünen odalar vardır. Bir daha okuyayım. Kuşkusuz cennette içi dışından ve dışı da içinden görünen odalar vardır. Böyle dedi. Bir bedevi ey Allah'ın Resulü onlar kime aittir diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar güzel söz söyleyen, yemek yediren ve insanlar uyurken geceleri Allah için namaz kılan kişilerindir. Onlar bu evler, bu cennetteki odalar, içi dışından, dışı içinden görünen bu güzelim odalar kimlere ait? Yani insanlar rahat seyredebilir anlamına gelmesin. Dışarıdan içerisi görünüyor. Öyle değil, mahremiyetin oldukça rahat olduğu ortamlardan bahsedeceğiz. Kendimize ait bir dünya var. O dünyada bir evden bahsediyoruz. Şeffaf bir ev, inciden, sadeften. Ve içeriden dışarısı, dışarıdan içerisi rahat görülebiliyor. Böyle muhteşem. Hani bir oda düşünün, camdan yıldızları seyrediyorsunuz. Böylesi bir yapıyı belki ancak anlayabiliyoruz bugün. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, buraya sahip olacak kimseler güzel söz söyleyenler. Sözün en güzeli Allah'ın kelamıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleridir. Bunları söyleyen kimseler ya da kendi sözünü de en güzeliyle. Yani eşine konuştuğunda en tatlı, çocuklarına konuştuğunda en tatlı, etrafına konuştuğunda en tatlı şekilde konuşanlar. Batıl söz söylemeyenler. Allah dilimizi güzelleştirsin. Ağzımızdan kötü söz çıkmasını inşallah engellemeye gayret edelim Rabbimizin izniyle. Şeytan çünkü önce kelimelerimizi bozuyor. Kelimelerimizi güzelleştirelim. Sonra yemek yedirenler. Çünkü yemek yedirmek lokantada değil ha. Restoranlarda değil. Hoca nereden çıkarttı? Buralarda olmaz mı? Onu bilmiyorum. Fakat kişinin kendi evinde kendi hazırladığı yemeği sunması hoştur. Bu fedakarlıktır, berekettir. yemeği yedirenler. İlla yemek deyince de külfetli sofralar, israf dolu sofraları anlamıyoruz. Bir helal yaparken bunu harama bulamak anlamında konuşmayacağız inşallah. Bir de insanlar uyurken geceleri Allah için namaz kılan kişiler. Zor özellikler, kolay işler. Yapılması kolay gibi ama hayata koyduğumuzda çok zorlanan işler bunlar. Güzel söz söylemek ne ki? Dil zaten kemiksiz. Sadece hayır söyleyivermeye çabaladığımız olacak gibi görünüyor. Vallahi ama hayat o kadar keskin. Etrafımızda öyle bunlar bunalımlar var ki insan fren yapması imkansız bir hayat yaşıyor. Kötü söz, öfke, küfür, sövgü, gıybetler, dedikodular, laf taşımalar ve ağzımız yüzümüz başkalarının kelimeleriyle dolmuş. Kulaktan dolan bilgiler batıl olunca ağızdan çıkan sözler de batıl oluyor. Zor. Yemek yedirmek ne kadar kolay. Koy ver bulgur pilavı, peynir ekmek. Yani hayatta insanlar kendileri zorlaştırmasalar her şey çok kolay olacak. Ama çok zor. Artık evlerden aş çıkmıyor. Kimse yemeği kendi evinde bile yemiyor ki. Bir de uyurken uyumayı bilmiyoruz. Geceler dönüyor. Saatler ta 12'ler, 1'ler. Sabah namazına kalktığımızda mutlu oluyoruz. Elhamdülillah namaza kalktık diye seviniyoruz. Ama bu kolay olan, aslında yapılması çok insani olan 3 iş bizi böyle güzel cennet odalara taşıyacak. Ya Rabbi bize kolaylaştır. Ümmet-i Muhammed'e bunu kolaylaştır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 1343. rivayete gideyim inşallah. Onu okuyalım. 1343. Yine cennet. Ali Efendimiz aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette öyle bir çarşı vardır ki içinde hiçbir şey alınıp satılmaz. Yani paranın geçmediği bir yer. Akçesiz bir yer. Orada erkek ve kadın suretleri vardır. İmaj diyor bugünküler. Ve kişi bu suretlerden dilediğine bürünür. Yani yenilenme çarşıları. Hep aynı yüzlerle yaşamayacağız demek ki cenneti. Şöyle biraz başkalaşacağız, biraz değişeceğiz. Yine orada hurilerin toplandığı bir yer var. Orada hiçbir mahlukatın benzerini duymadığı güzel ve yüksek seslerle. Sesleri hoş, ortamları yüce ve huriler söylüyorlar bir şarkı, bir şiir, bir melodi. Şöyle diyorlar. Biz ki ebedi olanlarız, yok olmayız. Biz ki memnun olanlarız, hiç öfkelenmeyiz. Biz ki mutlu olanlarız ve hiç üzüntü çekmeyiz. Bizim olan ve kendisinin olduğumuz kişiye ne mutlu diye seslenirler. Şimdi cennet hanımların sözleri böyle. Kızmasın bana mümin hanımlar ama bu sözleri ilke edinseler kendilerine. Yani biz dini anlatırken kadınlara yönelik bir din, erkeklere yönelik bir din diye ayırmıyoruz. Allah korusun. Bu din bütünüyle Müslümanlara geldi ve hepimiz sorumluyuz. Hepimiz hayırlı olmak zorundayız. Herkes kendisi için gerekeni alacak üstüne. Ama burada şu cennet hurilerinin söylediği ifadelerin içeriğine bir bakalım. Diyorlar ki biz ebedi olanlarız, yok olmayız. Yani hep böyle genç kalacağız. Burası ihtiyarlama yeri değil. Biz ki memnun olanlarız, razılarız, raziyat diyorlar. Ve hiç öfkelenmeyiz. Kocalarından hep razı olsa hanımlar dünyadayken de. Güç ama buna çabalasalar. Yaptıklarına, ettiklerine tamam demişler, evet demişler. Nikahları altına girmişler, tercih etmişler, kabul etmişlerse diyecekler ki bu benim için cennet vesilesi. Bu adam benim cennetim. Dolayısıyla ben bunu razı edeyim. Buna öfkelenmeyeyim. Ama tam tersi sürekli öfkeli ve az razı olan hanımlar görüyoruz çevremizde. Sürekli kızıyor, sürekli beğenmiyor, mutlu etmek imkansız, surat asık, hep böyle şikayetçi. Razı olamıyor, memnun olamıyor, memnun da etmiyor. Etrafındaki eşi de, çoluk çocuğu da mutlu olmuyor. Ve diyorlar ki biz mutlu olanlarız bu huriler ve üzüntü çekmeyiz. Mutlu olanlarız ve üzüntü de çekmeyiz. Gerçekten kişi mutlu olmayı bildi mi mutlu olur. Azla yetindiğinde, sevdiğinde, tamam dediğinde. O zaman üzüntü olmaz. Ama mutlu olmayı bilmeyen için bütün bolluklar, buldukları hep üzüntüdür, sıkıntıdır. Bizim olan ve kendisinin olduğumuz kişiye ne mutlu. Biz ona aitiz, o bize ait. Ne mutlu, ne kadar hoş, ne güzel bir hayat, cennet hayatı. Ya Rabbi, dünyadaki evlilikleri de cennetten bir modele çevir. Müminlerin hayatları, evlerinde yaşadıkları. Şu cennet hayatta söylenen cümleler gibi olsun. Müslümanlar, eşler, karı koca, zevçler birbirlerinden memnun olsunlar. Mutlu olsunlar, razı olsunlar. Birbirlerine eziyet, külfet olmasınlar. Amin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Elhamdülillah. 1355 rivayet böyle. Onu okuyayım inşallah sizlere. Ebu Matar'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Ali genç bir kölenin yanına gidip ondan 3 dirheme bir gömlek satın aldı. Gömleği bileklerden topuklara kadar giyerken bu elbiseyi bana rızık olarak veren, bu elbiseyle beni insanlar içinde güzelleştiren ve edep yerimi örten Allah'a hamdolsun dedi. Ona sen bu sözleri kendinden mi söylüyorsun yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mi duydun diye sorulunca Ali radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi giysi giyerken bu elbiseyi bana rızık olarak veren, bu elbiseyle beni insanlar içinde güzelleştiren ve edep yerimi örten Allah'a hamdolsun buyurduğunu işittim dedi. Ali Efendimiz'in yemek yerken ve yemeği bitirirken yaptığı duayı okumuştuk. Daha evvel binitle ilgili okuduğu duası da vardı. Şimdi de bize giysisiyle yeni bir giysi aldığında, yeni bir elbise giydiğinde ne diyeceğimizi de öğrettiğini görüyoruz. Tekrar inşallah okumaya gayret edeyim. Elhamdülillahillezî razekani miner riyâşi ma etecemmelu bihi finnâsi ve uvârif bihi avratî. İnşallah doğru okumuşumdur. Tekrar tercümesini söylemeye çalışayım. Bu elbiseyi bana rızık olarak veren, bu elbiseyle beni insanlar içinde güzelleştiren ve edep yerimi örten Allah'a hamdolsun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Bu rivayeti şöylece tekrar değerlendirmeye gayret edersem, Müslümanın kıyafetiyle, yemesiyle, içmesiyle, atıyla, arabasıyla, binitiyle ilgisinde, eve girerken, çıkarken, yatağına girdiğinde, çıktığında sürekli Allah'a ait bir duası, bir yönelişi var. Peygamber aleyhissalatü vesselam, biz bunların hepsini okuyup ezberleme imkanı bulamayabiliyoruz. Çabalayalım inşallah, ben de çabalayayım. Ancak anladığım şu ki, Allah'la bağlantıyı koparmamış bir hayat böyle kurulacak. Sürekli ona yönelik, onu hatırlayan, bütün nimetlerin ondan geldiğini bilen bir kişi, bu nimetlerin başında sonunda Allah'ı andığında o nimetlerin kullanımında da Rabbini unutmayacak. Bu da hesabımızı kolaylaştıracaktır inşallah. Nimetlerin kendisinden olduğunu zannetme karunlaşmadır, firavunlaşmadır. Bunu ben yaptım, ben elde ettim demedir ki Rabbim korusun. Allah'ı unutan kişi nimetler üzerinde de Allah-u Teala'nın hakkını unutur ve kaybeder. Bu dualar İnşallah Rabbim zihnimize kolaylaştırsın, dilimize kolaylaştırsın. Hep beraber öğrenme gayretimizi Rabbim artırsın ki biz de daha güzel bir hayatı yaşayalım. 1355'i okuduk. 1369'u okuyacağız inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Ali Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi, şöyle buyurdu. Ani bir bakışı diğer bir bakışla takip etme. İlk bakış senin için bağışlanmıştır. Diğeri ise senin için bağışlanmış değildir buyurdu. Kadınlarla ilgili anlayabildiğim kadarıyla Rabbimiz Nur suresinde hem erkeklere hem hanımlara harama bakmamak ile ilgili uyarısı var. Yani Müslüman erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Müslüman hanımlara söyle gözlerini harama bakmaktan korusunlar diyor Rabbimiz Teala. Burada Müslüman için sadece şöyle bir merhametli durum var. İlk bakış, ani bir bakış, bir anlık görmek, bu tamam. Bundan kaçma imkanımız yok. Ama ısrarla ve tekrarla dönüp dönüp bir daha bakmak, detayları kavrama çabası, bu yanlış, bu yasak. Ali Efendimiz de bunu söylüyor. Ani bir bakışı diğer bir bakışla takip etme, tekrar bakma. İlk bakış senin için bağışlanmıştır. Diğeri ise senin için bağışlanmış değildir, buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 1371. hadis-i şerifi okuyayım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülmuttalip oğullarından bir deveyi yiyecek ve kaplar dolusu içeceği içecek kadar büyük bir topluluğu bir araya getirdi. Veya çağırdı. Yani belki 100 kişiye yakın bir yemek listesi var, davet listesi var, akrabalar. Büyük bir ekip, bir deve yiyecekler bir oturuşta ve küplerle, kaplarla içecek içebilecek bir topluluğu çağırdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Davetin ilk yıllarında, Mekke'deki İslam davetin ilk yıllarında onlara bir müd yemek yaptı. Ben bu ölçüyü bilmiyorum ama büyük bir kazan diye anlayalım isterseniz. Doyana kadar yediler. Doyana kadar yediler. Ancak yemek hiç dokunulmamış gibi kaldı. El sürülmemiş gibi duruyordu. Sonra taslarla içecek vermelerini istedi. Doyana kadar içtiler. İçecek de dokunulmamış gibi kaldı. Yediler, içtiler. Büyük bir ekip. Yani silip süpürmeleri gerekir. Ama hiçbir şey sanki ellenmemiş gibiydi. Hiçbir şey eksilmemişti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Abdülmuttalip oğullar, ilk akrabalarına sesleniyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ben özelde size, genelde ise bütün insanlara gönderildim. Özelde size, şu anda sizle karşı karşıyayım. Benim çağımdasınız, benim en yakınımdasınız. Size sesleniyorum ama genelde bütün yeryüzü ölçeğine ve bütün zamanlarda kıyamete kadar insanlara uyarıcı olarak gönderildim. İşte bu mucizeden göreceğinizde gördünüz. Bakın yemeğin durumuna. Benim kardeşim ve arkadaşım olmak üzere bana hanginiz biat edecektir? Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek iman dairesine girip benim kardeşim kim olacak? Bana ashab, arkadaş, destekçi kim olacak? Seslendi bütün akrabalarına. Amcalar var ve onların çocukları var. Hepsine seslendi. Bu söz için, bu teklife karşılık kimse ayağa kalkmadı. Oradakilerin en küçüğü olduğum halde ben kalktım diyor Hazreti Ali. Allahu alem 10 yaşlarında. Bana 3 defa otur dedi. Ben bunu şöyle anladım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu teklifini yineledi. Ey Abdülmuttalip oğulları, durumu görüyorsunuz. Bak yaşadığınız bu olay büyük bir olay. Ve ben size peygamber olarak gönderildim. Özelde, genelde bütün dünyaya. Peki bu noktada benim yardımcım kim olur? Kim bana elini uzatır? Benim yanımda yöremde kardeşim olarak, arkadaşım olarak kim bana destek olur dedi. Her seferinde sadece Ali Efendimiz kalktı. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam her seferinde de ona otur dedi. Bu otur deyiş hakaret anlamında aman anlaşılmasın. Sadece başkalarından, büyüklerden, amcalardan destek bekliyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Her defasında ben kalkıyordum. O da bana otur diyordu. Ancak üçüncüsünde eliyle elime vurdu ve biatımı kabul etti. Yani tokalaştılar, el ele tutuştular ve Hazreti Ali ona evet diyen kişi oldu akrabaları arasında. Bir yazar şöyle diyordu. O büyük el, o küçük eli tuttu ve dünyanın akışı değişti. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'i elinden tuttu. Hazreti Ebu Bekir'in elinden tuttu. Hazreti Hatice'nin elinden tuttu. Hazreti Zeyd'in elinden tuttu. Bunların dördü de bir bakıma zayıf kimselerdi. Ali bir çocuk. Hatice anamız bir kadın. Zeyd bir köle, işte Hazreti Ebubekir ise daha genç sayılabilecek bir esnaf. Ve bu dört kişi ilk Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında durdular. Ve Allah'ın izniyle işler başkalaştı. Rabbim o zayıf gruba ne nimetler bahşetti. Belki bize şöyle bir sünnet de var burada. Sevdiğimiz, daha iyi olmasını istediğimiz insanlara bir teklif için onlara yemek yedirmek de gerekir diye aklıma geldi. Zaten yemek yedirmek, biraz önce okuduğumuz bir hadis-i şerifte de bize söylendi. Yemek yedirmenin güzelliği. Ama kalpleri daha Müslümanlaşsın istediğimiz kimselere böyle ikramlarda da bulunacağız. Gerçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ikramın neticesinde bir iman talebi görmedi. Yani hemen karşılığını alamadı. Ama bunun bereketi inşallah sonraki yıllarda ortaya çıkacak ve çıktı da. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği hadisler noktasında son bir rivayet daha okuyayım. İnşallah Hazreti Ali Efendimiz'i tamamlayacağız. Sonra Talha bin Ubeydullah ve diğer sahabe-i kirama doğru geçeceğiz Rabbimizin izniyle. 1376. rivayeti okuyayım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, bir yönüyle sen de İsa'ya benziyorsun. Ey Ali, bir yönüyle sen de İsa'ya aleyhissalatü vesselam benziyorsun. Yahudiler ondan o kadar nefret ettiler ki sonunda annesine iftira atmaya başladılar. Yani İsa aleyhisselamın annesini kötü bir şekilde, kötü yollarla İsa'yı peydahladığını ifade etmeye kalktılar. İftira ettiler. Hazreti Meryem'e, o Betül hanıma iftira ederek onun yanlış bir iş yaptığını, zina ettiğini söylemeye kalktılar. Ve İsa aleyhisselamın da öyle bir çocuk olduğunu sanki söylemek istedi Yahudiler bu nefretle. Hristiyanlar da onu o kadar sevdiler, övdüler ki sonunda onu kendisiyle ilgisi olmayan bir makama koydular. Tanrılık makamına. Hristiyanlar öyle sevdi ki İsa'yı, öyle büyüttüler ki, öyle övdüler ki, öyle takdis ettiler ki Allahu Teala'nın haşa oğlu makamına, tanrılık makamına koydular ve böylece yazık ettiler. Yahudileri yanlış yola sevk eden İsa aleyhisselam hakkında onların nefretiydi. Hristiyanları yanlış yola sevk eden onların muhabbetiydi. Ali Efendimiz'e de böyle dedi. Sen de böylesin. Ali Efendimiz bundan dolayı diyor ki iki insan grubu benim yüzümden helak olacak. Bunlardan biri bende olmayan şeylerle beni övenler. Diğeri de bana olan öfkesi kendisini bana iftira atmaya kadar götüren kişiler. Tarihte Hazreti Ali'yi aşağılayan, hutbelerin ardına ona küfreden bir dönem yaşandı. Belki yine aynı nefreti taşıyanlar var. Ama kimileri de onu öyle övdü, öyle övdü ki Allah korusun İsa'ya yapıldığı gibi Tanrı yerine koyanlar, peygamber yerine koyanlar, bütün sahabeden farklı halde taşıyanlar, Allah muhafaza eylesin. İşte bu iki grupta benim yüzümden helak oldu. Peygamberimizin de işareti bu. Sen İsa'ya benziyorsun ey Ali diyor. Buradan anladığımız hem Hazreti Ali adına hem de bütün diğer Müslüman alimler ve önderler adına, hatta bütün varlık adına Allah dışında öfkemiz ve nefretimizle hareket etmeyeceğiz. Bir kimseye, bir gruba, bir kavme olan öfkemiz bizi adaletsizliğe sevk etmeyecek bir. Aşırı öfkeden dolayı da onu aşağılayıp iftira etme duruma hiç düşmeyeceğiz. Rabbim korusun. Öte yandan sevgiden dolayı başımıza gelen daha fazla şey var. Bir takım Müslümanları, alimleri, güzel kimseleri överken onları Allah korusun Rabbimizin koymadığı bir makama koymak, Allahu Teala'nın razı olmadığı kelimelerle onu anmak bizi yoldan çıkartır, bizi saptırır. Biz bizden önce geçen bütün Müslüman kardeşlerimiz, alimlerimiz için Rabbimizden istiğfarda bulunuyor. Allah'ım onları bağışla diye dua ediyoruz. Bunu Haşr suresinden öğreniyor. Seviyoruz, yollarını izliyoruz, değerli buluyor ama Tanrı yerine koymuyoruz. Onları Allah-u Teala'nın istemediği kelimelerle anmıyoruz. Onları bir insan ve bir kardeş, bir dost olarak biliyor ve öylece seviyoruz. Rabbim yolunda gitmeyi bizlere ihsan etsin. Allahümme salli ala Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.